Ayrım 27, sayfa 297'den devam. Biz ayrıldıktan sonra yeni af yasaları çıkarıldı ve daha kesin ve son af yapılması için davranışa geçildi. Seçimlerin konusu buydu. Bugün büyük kongrelerin kararı buydu ve sonunda millet meclisinde AP'nin önerisi budur. Ansın gelmiş bir durum yoktur. 8 yıldan beri işletilen bir dava herkesin beklediği gibi geldi. Biz bunu olağanlı karşıladık, ülkede bir huzursuzluk ve sömürü kalksın istiyoruz. Şimdi bu son aşamada tekrar duraksama, kaygı veya tehlike belirdi deniliyor veya gösteriliyor. Durum nedir? Bizim teşhis olanağımız ve araçlarımız herkesin göz önünde olan olaylardır. Hikametin kurumları, güçleri ve sonda bildikleri bizim dışımızdadır. Hikametin duruma ilk önce teşhis koyması gereklidir. Durumu hikametin düşündükleri, gerçek niyet ve isteği açıkça bildirildikten sonra siyasetle uğraşan insanlar olarak hikametin kararına uyarız veya uymayız. Kararımızın sorumlusu biz oluruz. Bunda tutumumuzun tam açıklanmasını da saklamayız, açıkça ilan ederiz. İsmet Paşa ustalığını bu demecinde de gösteriyor. Siyasal haklar konusunu geçmişin, o günün geleceğin önemli bir taşı olarak aşamalı biçimde anlatıyordu. Elbette kendini özgü konuşma biçimiyle anlatıyordu bana. Özetiyle İsmet Paşa, AP'nin 1961'den sonra gelen her koalisyon hikametinde af dileğinde bulunduğunu, açıklamasının ilk maddesi olarak ortaya koyuyordu. İkinci aşamaya geçiyor. O günlerde ordu etkenini de dikkate alarak gücünün yettiğince aşamalı af çıkardığını söylüyordu. Üçüncü basamakta 1965'te öteki partilerin birleşerek hikametten düşürülmesinin bir nedeninin de bu af olduğuna değiniyordu. Daha sonra 1966'da çıkarılan genel affa o affın eski DP'liler için getirdiği yeni olanakları ilişiyordu. Sonunda diyordu İsmet Paşa, bu konuya o denli bağlandılar ki 1965 seçimlerinde bunu işlediler. Adalet Partisi, Büyük Kongresi'nde siyasal hakların gerilmemesine oy birliğiyle kararlaştırdılar. Şimdi hikamettirler, şimdi iktidardırlar. Ülkenin huzurunu bozacak, yani bir ordu müdahalesinin gelip gelmeyeceği ellerindedir. Ve genişçe bilgili olmaları gereken bir noktadadır bu. Cumhuriyet Halk Partisi bir muhalefet partisidir. Bir iktidar siyasal haklar konusunun ordu içinde ne tür etki yapıp sonuç vereceğini herhalde bir muhalefet partisinden daha iyi bilmelidir, bilmektedir. İsmet Paşa, çıksın ortaya, diyordu iktidar için. Söylesin ki zor durumdayım. Ordu bu yasanın çıkmasını istemiyor, müdahale edeceğini söylüyor. Bu açıklama yapıldıktan sonra şapkamı önüne koyar, hikametin bu eğilimine katılır mıyım, katılmaz mıyım düşünürüm. Her yanında sorumluluk bana ait olur. İsmet Paşa'nın Türkiye'de olup bitenler üzerinde bilgisi hiçbir zaman kısıtlı olmamıştı. Pembe Köşk'te hemen hiçbir şeyden habersizmiş gibi oturan İsmet Paşa'nın Türkiye'de olup biten, hele boyutları rejimin yaşamına değin uzanan gelişmelerden en ince ayrıntısına değin bilgisi olmadığı söylemezdi. O, bu siyasal çizgiyle yıllar yılı kafasında boza pişirenleri 1965'te başka nedenler arasında af konusunda yerleştirerek kendi hikametini düşürenleri kamuoyunda bütün yüz çizgileriyle ortaya çıkarmak istiyordu. Elbette bunlara ek olarak bir de kişisel durumu vardı. Yıllar yılı dillere destan kiniyle Bayır'ı affetmeyeceğini, çok eskiden tanıdığı bu kişiyle barışmayacağını söyleyenlere de bir ders vermek istiyordu. Bir başka nokta da şuydu. Bayar'la barıştıktan sonra Adalet Partisi'nden gelen siyasal hakların geri verilmesiyle ilgili yasayı destekleyerek eski siyasal hasmına dostluğunun somut örneğini göstermek istiyordu. Bir de sürekli olarak ülkeyi uğraştıran eski Demokrat Partililer sorununun artık tümüyle kapanmasını diliyordu. Mantık ve duygusal açıdan İsmet Paşa'nın sergilediği tutum yadsınacak gibi değildi. Daha önceden Bayar'a yakınlığı ile tanınan gazeteci yazar Turhan Dilligil'in CHP'li Ali İhsan Göğüş'le hazırladıkları senaryo sahneye girmişti. Dilligil, İsmet Paşa'dan bir demeç alacak, siyasal haklar konusuna ağırlık verilmeyen bu demeçte iki eski siyaset adamının yan yana gelmelerine değinen olumlu bir yaklaşım gözetilecekti. Sonra Bayar ile İsmet Paşa yan yana geleceklerdi. Yarım yüzyıllık dargınlık barışa dönüşecekti. Dilligil ile İsmet Paşa'nın konuşması yalnızca bir demeç niteliğinde değildi. Bayar'a gönderilecek mesaj da aynı zamanda. İsmet Paşa, Bayar'ın hala 1960 anayasasının tanımaz tutumundan yakınıyordu. Bu tutum, siyasal hakların geri verilmesi için başlatılan İnönü'nün desteğiyle çıkması kolaylaşacak olan eylemi çıkmaza sokabilirdi. O nedenle Bayar'a söyle, diyordu. Anayasanın dibacesinde meşruiyetini yitirmiş iktidar deyiminden kişisel anlam çıkarmasın. Bu ne Bayar'a, ne de Menderes'e ve ne de öteki arkadaşlara karşıdır. Kişilere karşı değildir. Kişiliklerine hedef alan bir ifade, bir cümle değildir. Üstü kapalı olarak Bayar'ın 27 Mayıs Anayasası'nı tanımasını istiyordu. O zaman anayasanın sahiplenme görevini üstlenmiş olan, ordudan bir ses gelmesi olanak olmadığı gibi kendi partisi içinde Bayar'ın siyasal haklarını geri almasına karşı çıkanları da susturması söz konusuydu. 27 Mayıs'ı yapan ihtilalcilerin tabi senatör yapılmalarını sürekli kınayan Bayar'a iletilmek üzere "Söyleyin kendisine, ihtilalciler güven isterler. O nedenle bu yola gidildi." diyordu. İsmet Paşa 27 Mayıs ihtilalcilerine anayasayla tabi senatörlük verilmesine karşı çıkanları yatıştırmak için başından geçen bir öyküyü anlatır dururdu. Cumhuriyet kurulduktan sonra bir gün Çankaya Köşkü'nde Atatürk'le çalışıyorduk. Yazdı, pencereler çıktı. Bir ara pencerelerdeki tülperde rüzgarla oynaştı. Atatürk ile ben fırladık, tabancalarımızı çektik, der. Anlıyor musunuz? Diye de sorardı. Oysa onca güvenceye karşın eski ihtilalcilerin kimileri hep tabanca çeker olmuşlardı. Bu da öteki yüzüydü sorunun. Dilligil konuşmaları sırasında Bayar'ın belki de çocuksu yakınmalarını bir gazeteci, bir yazar olarak dile getirmişti. Bostancı iskelesinde Bayar'ı gören İnönü selam bile vermemişti. Baksaydı kendisini selamlardım, diye yanıtlıyordu İsmet Paşa. Bu ayrıntıları öğrenince büyüklerimizinle nasıl barıştığını, neden dargın kaldıklarını anlıyorduk. Dilligil koştu gitti. Bayar'a olanları anlattı. Heyecanlıydı. Bayar'dan da hemen olumlu yanıt alacağından kuşku duymuyordu. Bayar, "İyi, tümüyle iyi ama ben hemen yanıt vermeyeyim," diye konuşuyordu. Oysa Bayar ailesine ikilem vardı. Kızı ve damadı. Giderseniz kalktı gittiğin önün ayağını diyecekler. Sömürecekler diye yakınıyorlardı. Barışma sağlanmıştı ama günü bir türlü belirmiyordu. "Eh," dedi İsmet Paşa. "Sıkıntı buysa ben çağırayım kendisini." Bayar Ankara'ya geldi. Eski Demokrat Partililerle kuşatıldı çepeçevre. Düşünüyordu. Büyük Ankara Oteli'nde yemekteydiler. Sonunda Bayar, Sıtkı Yırcalı'ya İnönü ile görüşmesinin Adalet Partisi açısından bir sakınca olup olmadığının Sayın Demirel'e sorulmasını söyledi. Sıtkı Yırcalı gece yarısına doğru Demirel'in evine geldi. Adalet Partisi önderi, "Hiçbir sakıncası yok. Tersine işimizi kolaylaştırır," dedi. Çünkü Adalet Partisi, Mayıs 1969 başlarında verdikleri yasanın Millet Meclisi'nden geçmesini isteyen, hatta irdeleyen bir görüntü içindeydi. Bir anayasa değişikliği için yeterli ve gerekli olan 3'te o bir oyun, Cumhuriyet Halk Partisi katılmazsa sağlanamayacağını da biliyordu. Fakat Adalet Partisi, elinden gelen her şeyi yapmasına karşın bu affın gerçekleşmemesinden Cumhuriyet Halk Partisi oy vermediği zaman sorumlu olamazdı. Bu da hesap edilmiş olabilirdi. Böylece iki eski ve yaşlı, fakat Türkiye'nin yazgısında hala söz sahibi olan insan muratlarına erdiler. Dostluk kerevetine kurulup oturdular. Dostluk şerbetlerinin içildiği saatlerde de Millet Meclisi siyasal hakları geri veren anayasa değişikliğini kabul ediyor ama Genelkurmay Başkanı Tağmaç da Çankaya Köşkü'nü telefonla arıyordu. Cihat Alpan Genelkurmay Başkanı'na "Peki Milli Savunma Bakanı durumu Başbakan'a anlattı mı acaba?" diye sordu. "Bilemem," dedi Tağmaç. Alpan bir süre düşündü. "Konu çok önemli paşam. İzin verirsiniz, konuyu Sayın Cumhurbaşkanı ile siz bizzat kendiniz konuşunuz," dedi. 15 Mayıs 1969 günü tüm basın siyasal haklar yasasının meclisten geçtiğini, İnönü Bayar buluşmasının gerçekleştiğini büyük manşetlerle verirken sabah saat 9'da Tağmaç Paşa Cumhurbaşkanı Sunay'ın yanına giriyor ve "Sayın Cumhurbaşkanım," diyordu. "Eğer siyasal haklar yasası senatodan geçer ve kesinleşirse ben ve komutan arkadaşlarım istifa mektuplarımızı size getirip vereceğiz. Çünkü ordunun alt kademeleri son derece rahatsızdır. Bir olayın patlak vermesini göze alamayız. Çünkü onlar bir Erdelhun olmak istemiyorlardı. Komutanların alt düzeyden gelen baskılar karşısında izleyecekleri tek yolun da bu olduğunu ekliyordu. Tağmaç bir saat sonra Çankaya'dan ayrılırken Sunay genel sekreterine Milli Savunma Bakanı Topaloğlu'nu arayıp onun aracılığıyla durumun başbakana iletilmesi buyruğunu veriyordu. Saat 11 dolaylarında da Genelkurmay'a gidecekti. Ordu davranışını açık seçik ortaya koymuştu. Siyasal affın gerçekleşmesiyle komutanlar istifa ederlerse ordu alt düzeyi bunu kabul etmezdi. komutanları siyasal affın kurbanları durumuna düşürmeyecekleri gibi esasen anayasaya karşı duyarlıydılar. Genel sekreterin ikinci bir buyruk verdi Sunay. "Ben genel kurmaya giderken sen de İsmet Paşa'ya git durumu anlat," diyordu. Sunay'ın hesabı doğruydu. AP oyları bu yasanın kesin biçim almasına yetmezdi. Eğer İsmet Paşa desteğini çekerse bunalım daha büyük boyutlara ulaşamadan sönebilirdi. Demirel, "Hayır, siz buraya gelmeyiniz. Ben meclise gelirim," dedi Bozbeyli'ye. Meclis Başkanı Bozbeyli, uluslararası bir toplantı için Dolmabahçe Sarayı'nın ayrılıp ayrılmaması konusunda Sunay'ı görmüştü. Sunay, siyasal haklar konusundaki gelişmeyi başbakana aktarmıştı. Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli görev yapıyor, çok duyarlı duruma gelen sorun hakkında hemen Başbakan Süleyman Demirel'e bilgi veriyordu. Millet Meclisi Başkanı Bozbeyli, durumu Başbakan Demirel'e anlatmak konusunda Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'dan izin istemiş, olumlu yanıt almıştı. Cumhurbaşkanı Sunay, çevresindeki yüzlere baktı. Deney sahibiydi. Gecikmeli geldiği genelkurmayda karşılaştığı yüksek rütbeli subayların yüzleri hiç de iyi değildi. Gergindi, bozuktu. İçeri girdi. Alpan Paşa'da Pembe Köşk'ün ikinci katındaki demir ayaklı, basit yatakta yatan, arada sırada öksüren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü'ye ordunun durumunu anlatıyordu. O gün mecliste oylama yapılacaktı. Eğer yasa tasarısına 300 ya da üzerine oy çıkmazsa siyasal hakların işi tamamdı. Dinledi İsmet Paşa, şunları söyledi. "Politikacı, durumun gerektirdiği önlemi alıp açıklayandır. Bugüne değin ben, eski demokrat partililerin siyasal hakları konusunda kudretim bu kadar. Daha fazlasını ben istemeyin derdim ve durumumu açıklardım. Başbakan, oylama saati 15 ileyin tutumunu saptayıp bana bildirsin. Buna göre davranırım. Desteklerim ya da desteklemem." İsmet Paşa, her açıdan iktidarı içinden çıkılması giderek zorlaşacak bir yol ediyordu böylece. Eğer Başbakan, İsmet Paşa'yı arayıp tasarı çıkarsa, ordu müdahale edecek gibi bir yargıda bulunursa, o zaman ona "tasarıyı getiren sizsiniz, geri çekebilir ya da oylamada bulunmazsınız" benzeri yol sun olduğunu kamuoyuna açıklardı. Doğrusu bir başka şey daha vardı. İşte böylesine önemli bir konunun çözümünde İsmet Paşa'nın yardımını sağlamaksızın, ulu orta yapılan hesapsız kitapsız vaatlerle işin içinden çıkamayacaklarını açığa çıkacaktı. Sunay dinledi Alpan'ı. "Çağır bakanı," dedi. Durumu başbakanı ilettiniz mi?" diye sordu Topaloğlu'na. Bakan, "Hayır," diyordu. "Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun toplantısına bulunacağız, biliyorsunuz. Burada konuşma yapacağım. Ardından da başbakana söyleyeceğim." Oysa Tağmac'ın bir gün önce Topaloğlu'na durumu yansıttığını Sunay biliyordu. Emir subayı Topaloğlu'na küçük bir kağıt uzattı. Başbakan arayacak hemen. Gitti, geldi. "Başbakan şu anda Millet Meclisi Başkanı dinliyormuş. İnönü ile ilgili durumu da anlattım. Şunları söylüyor. Meclisi Okyay'dan çıktı. Oylamaya her arkadaş gelecek. Bu oylamayı etkilemek olanak dışı. Yasanın senatoda durdurulmasına gelince üzerine çalışılabilir. Gene de kesinlikle bir söz vermek olanaksız," diyor, dedi. Alpan İsmet Paşa'ya gitti yeniden. Mecliste yapılacak bir iş kalmadığını söyledi. İsmet Paşa hiç ses etmedi. Tasarı meclisten 309 oyla geçiyordu. Kulis ordunun durumundan habersizdi. Kimi kesimleri biliyordu neler olduğunu, yavaşça yayıyorlardı. CHP üzerine düşen her şeyi yapmış olmanın rahatlığı içindeydi. Bunalım şimdi AP'nin sırtına yüklenmişti. Ama ordudaki gerginliğin giderek büyüdüğünü de o gece artık her yönüyle yaygınlaşmıştı. Daha 1969 yıl başında Sunay, anayasanın meşruluğuna gölge düşürülmesinden ve anayasal düzeni değiştirmeye yönelik girişimlerden kaçınılması içeren bir konuşma yapacaktı. Bu konuda Alpan tarafından hazırlanan metni şimdilik dursun buyruğuyla geri bıraktırmış, bu bölümleri mesajdan çıkarmıştı. Oysa Bayar, 30 Kasım 1968'de Ankara'da karargah kurmuş, Adalet Partisi Kongresi'ni etkilemiş, başta Milli Savunma Bakanı Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Çağlayangil gibi önemli bakanların da imzasını taşıyan siyasal hakların geri verilmesi kararını geçirmişti. Şimdi ortaya bir başka ikilem daha çıkıyordu. Böyle bir kararı imzalayan Milli Savunma Bakanı Topaloğlu olduğuna göre bu işlevi yerine getirirken herhalde ordudaki eğilimleri de biliyordu da yapıyordu. 17 Nisan'da ise Bayar'ın siyasal haklarla ilgili bir demeci çıkıyor, bu konuyu Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile ele alırken buna bir yanıt vermeyi henüz düşünmediğini söylüyordu İsmet Paşa'da. 1 Mayıs'ta ise Adalet Partisi Genel Yönetim Kurulu siyasal hakları parti politikası olarak gördüğünü kararlaştırıyordu. Ayrıca Zehir Hafiye, İçişleri Bakanı Faruk Sükan, bu tasarıyı geçirirken çok zorluk ile karşılaşılacağını söylemişti. Adalet Partisi yüksek düzeyi biliyordu bu zorlukları. Ama Bayar'ın sürekli baskısıyla çoktandır çözülmesi istenen bu sorunun karşısına çıkmak olanaksızdı. Siyasal hakların geri verilmesiyle ilgili bunalım, Yargıtay Başkanı İmran Öktem'in cenaze töreninde baş gösteren önemli kargaşalıkların üzerine gelmişti. 10 Mayıs günü İsmet Paşa, siyasal haklarla ilgili olumlu demecini verince Sunay kendisine şok olduğunu söylüyordu. Bu kez Çankaya bir çözüm yolu aramaya başlamıştı. Sunay'ın Demirel'e 6 maddelik bir çözüm önerisi getirdiği siyasal hakların 5 yıl sonra Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak başvuru ile kesin sonuca bağlanmasını öngören nitelikteydi öneri. Demirel bunu inceletti ancak olura bağlamadı. Bu arada Bayar partileri ziyaret ederek teşekkür etmek istiyordu. 2. 4 kez yinelenen soru. İsmet Paşa'ya baktım. Yorganı burnuna değin çekmiş, uyuyordu. Daha doğrusu Paşa'yı göremedim ilk anlarda. Yukarı kattaki odasına uyuyordu. Rahatsızdı, yorgundu. Gazetecilik yaşamım boyunca İsmet Paşa'yı bu kadar sık sık hiç göremedim. Fakat siyasal haklar sorunu yeni boyutlar alıp rejime amaçlar hale geldikten sonra esen rüzgarın önüne kapılmamak da olanaksızdı. Ordunun her zaman karşı çıkacağı konular bulunursa yerleşmesine çalıştığımız demokratik rejimin ne anlamı kalacaktı ne yararı olacaktı. Bu nedenle parlamentoya mal olmuş, iktidar ve muhalefet partilerinin desteğini kazanmış, artık kapanması da gerekli görülen bir siyasal yaranın onarılması zamanı gelmişti. Bize göre orduda yaratacağı bunalım neden büyük olursa olsun, parlamenter rejimin üstünlüğünü tartışılmaz biçimde yerleştirebilmek için bu yasanın geçmesi gerekiyordu. Şu ya da bu güce ya da eylem koşullarına karşın yasalaşmalıydı. Bizim yaklaşımımız buydu konuya. İsmet Paşa'nın çeşitli nedenleri olabilirdi. Bizimki yalın biçimde işte buydu. Bu yaklaşım yalnızca parlamenter rejimi olası baskılar ve isteklerden korumayacak, ayrıca hükümetin daha da güçlenmesi olgusunu yaratacaktı. Bu mantık içinde olaya baktığımız zaman Hürriyet'te ve Hürriyet'in yayımladığı yeni gazetede yasanın çıkmasından yana yayına geçmiştik. Hürriyet'te ben, yeni gazetede Oktay Ekşi hemen her gün bu konudaki gelişmeleri yansıtıyor, haber, demeç, yorum yazıyorduk. Doğal olarak iktidarın tutumundaki belirgin duraksama nedeniyle konuya dört elle sarılan İsmet Paşa'ydı. Hemen her gün görmeyi zorunlu saydığım kişi İsmet Paşa oluyordu. İsmet Paşa çok ilginç yanları olan bir önderdi. O da bizim sorununa bakış açımızı biliyordu, neyi amaçladığımızı elbette anlamıştı. Hemen her gün öğleden sonraları Çankaya'daki Pembe Köşk'e gidiyordum. Aklımın erdiğince gelişmeleri anlatıyordum. İsmet Paşa ya ılık sütünden ya da ıhlamurundan bir yudum içiyor, sanki anlattıklarımı başka kanallardan öğrenmemiş gibi dikkatle dinliyordu. Bir an düşünüyor, gözleri dalıyor, ardından da o günkü siyasal görünümün çerçevesini ustalıkla çiziyordu. Kimi gün demeç alıyordum, kimi gün yorumlarını saptıyordum. Üzerinde en çok durduğu konu ordu kanadından gün be gün ne gibi gelişmeler olduğuna dayalıydı. Bunalımın doruğa çıktığı anlarda bile bir dakika olsun soğuk kanın yitirine tanık olmadım. Hani Mesut Suna adında aşırı sağ bir adamın başbakanlıktan çıkarken otomobiline kurşun sıktıktan sonra yaptığı gibi. Doğruca Millet Meclisi Başkanı Fuat Sirmen'in yanına gitmiş, günlük konular üzerinde durmuş, çıkarılması gereken yasaları tartışmıştı. Bir süre sonra İsmet Paşa'nın ardından telaşla meclise gelip olayı anlattıkları zaman Millet Meclisi Başkanı Sirmen, "Şaşırıp kaldım. İsmet Paşa sanki öyle bir olay olmamış, üzerine kurşun sıkılmamış gibi sakindi," diye kekeleyerek konuşacaktı. O gün öğle üzeri Pembe Köşk'e gittiğinde İsmet Paşa konunun açılmaması için elinden geleni yapıyordu. Öylesine bir hava içindeydi ki, kurşunlu saldırılara öylesine alışmış bir insan görünümündeydi ki. İsmet Paşa'ya, "Paşam," dedim. Koltukça hafifçe bana doğru yaslanmış, anlattıklarımı dinliyordu. "Geçen gittiğimde bana Bayar dedi ki," diye sürdürdüm. İsmet Paşa, üzerine aldığı bir işi bir kez söz verdi mi, kesinlikle sonuna değin kovalar ve gerçekleştirir. Bir süre geçti. İsmet Paşa bana döndü. "Ne diyor Bayar?" diye sordu. Yineledim. Konu atladı fakat bir süre sonra İsmet Paşa yine bana ne diyor bayar diye sordu. Yineledim. 4 kez bu soru yanıtsız geldi. Geçti. Doğrusu sıkılmıştım. Ben mi anlatamamıştım yoksa İsmet Paşa mı işitip anlamamıştı da 4 kez aynı soruyu yinelemişti. Pembe Köşk'ten ayrılırken baktım Metin Toker sevgili Romeo'suna bahçede hava aldırıyor, köpek koşuyor, Metin de geziniyor. Yahu dedim Metin'e. Paşa'nın aklı galiba çok yorgun. Şu sözü 4 kez sordu. Doğrusu sıkıldım. Metin biraz da alaylı baktı yüzüme. Böyle olduysa başka bir şey olacaktır. Bekle, dedi. Oldu da. İnönü İstanbul'a gidip Bayar'a konuk oldu.